Ayrım 17, sayfa 623, 50. bölüm, Şapka Devrimi. Kürt isyanı Mustafa Kemal'in yalnız muhalefeti susturmasına değil, dinle ilgili öteki reformları da uygulamasına yaradı. Halifelik, medreseler, şeriat kanunları ortadan kaldırılmıştı. Şimdi isyan mutaassıp bir mezhebe, Nakşibendi tarikatına bağlı dervişler tarafından çıkarıldığına göre, ne çeşit olursa olsun bütün derviş tarikatlarını yok etmenin tam sırasıydı. Tarikatlar Türklerin yaşayışında önemli bir rol oynamış ve onları birkaç istisna dışında, komşu ülkelerden bazıları gibi taassuba gömülüp kalmaktan korumuştu. Tarikatlar, Müslümanlık çerçevesinde kalmakla beraber, katıksız dini mertebe dizisi dışında ayrı birer grup teşkil ediyorlardı. Halkın çoğu içlerindeki doğal inanma isteğini tarikatların insancıl sıcaklığında gideriyordu. Tarikatlar siyasal bir eğilim besledikleri zaman geleneksel olarak merkezi yönetime karşı bir tutum takınırlardı. Osmanlı Devleti buna onları ustalıkla birbirine düşürerek karşı koymuştu. İçlerinde en aydınları olan Bektaşiler, padişahın Mustafa Kemal için çıkardığı fetvadan sonra Kemalistleri tutmuşlardı. Bunların arasında onun çıkarına uygun şekilde davranmaya devam edecek bazıları da bulunabilirdi. Bunlar aşırı dinciliği eritip yumuşatarak, Müslümanlığın kendi içinde toplumsal bir güç haline gelmesini sağlayacak bir politikayı destekleyebilirlerdi. Ama bu Gazi'nin güttüğü politikaya uymuyordu. Kendisinin sofulukla ilgisi olmadığı için tarikatlara bir yardımcı gibi değil, birer tehlike gözüyle bakıyordu. Bunlar muhalifliğe alışık ve kendi başlarına buyruktular. Padişaha olduğu gibi Gazi'nin rejimine de hem de laik olduğu için daha şiddetle karşı koyabilirlerdi. Üstelik büyük halk toplulukları üzerinde etkileri vardı. Resmi dini mertebe dizisini mat etmiş olan Mustafa Kemal'in şimdi asıl çekindiği de bu topluluklardı. Onun gözünde tarikatlar ta gençliğinde Selanik'te onlardan kuşkulanmaya başladığından beri birer gizli cemiyetti. Dipnot: bununla beraber kendisi de gençliğinde Selanik'te Bektaşi toplantılarına katılmıştı. Bu bakımdan ortadan kaldırılmaları gerekiyordu. 1925 Ağustos'unda Kastamonu'da verdiği bir söylevde onlar hakkındaki hükmünü açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti gerek ruh gerek şekil bakımından bütünüyle çağdaş ve uygar bir toplumun devleti olacaktı. Öyleyse bütün batıl inançların ezilmesi gerekiyordu. Ölülerden yardım dilemek uygar bir toplum için lekedir, şindir. Bugün bilim, teknik ve bütün yaygınlığıyla aydınlatıcı uygarlık karşısında filan ya da falan şeyhin öğütleriyle maddi ve manevi mutluluk arayacak kadar ilkel insanların uygar Türk toplumunda bulunabileceğini asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, cömezler memleketi olamaz. En doğru ve gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın istediğini ve buyurduğunu yapmak, insan olmak için yeterlidir. Tarikat başkanları, bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla kavrayacak ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapatacak, çömezlerinin artık büyüyüp akıllandıklarını elbette kabul edeceklerdir. Bu hüküm birkaç kararname ile kesinleşti. Bundan sonra Türkiye, hiç olmazsa nazari olarak, yalnız şeyhlerden, dervişlerden değil, fakat falcılardan, büyücülerden, üfürükçülerden, kayıp eşyayı bulmak ya da muradına erişmek için muska yazanlardan ve bütün bunların hizmetlerinden, ücretlerinden, kıyafetlerinden kurtulmuş olacaktı. Aynı zamanda bütün türbeler kapatıldı, tapınak ve adak yeri olarak kullanılmaları yasak edildi. Bu yasak mecliste itirazlar doğurdu. Çünkü üyelerden birçoğu kendi ölmüş atalarının türbelerinden gelir sağlamaktaydılar. Dostlarından biri de aleyhte konuşunca gazi onu bir kenara çekti ve alçak sesle "Karara karşı gelme," dedi. 10 yıl sonra hepsini tekrar açarsın. Dipnot: Hamdullah Supi Tanrı Över. Kendisi pek inanç beslemese bile hiçbir zaman dini kökünden söküp atmaya çalışmamıştı. Bir defa kendi ağzıyla da söylediği gibi bütün elde etmek istediği şey, dini yüzyıllardan beri alışılageldiği gibi bir siyaset aracı olmaktan kurtarmaktı. Onun politikası halkı bir takım sert vuruşlarla, dinin merkezi bir devletle boy ölçüşmeye kalkan etkilerinden, özellikle açık ve göze görünen sembollerinden uzaklaştırmaktı. O sırada mezardaki ölüler, canlı ve tehdit edici bir kuvvet gibi sömürülmekteydi. Bu yüzden acımadan ortadan silinmeleri gerekiyordu. Ama 10 yıl sonra gerçekten ölmüş olurlar ve yeniden dirilmeleri bir tehlike yaratmazdı. Kastamonu çevresinde yaptığı bir gezide Gazi, bu açık ve gözle görünür sembollerden birini daha yıktı. Bunun ortadan kaldırılması, Türkiye'deki her erkeğin iyice içine işlemiş olan bir alışkanlığı kökünden söküp atacaktı. Zira bu, ömrünün her gününde kafasının üstünde taşıdığı şeyle ilgiliydi. Fesle. İslam dininde sırta giyilen şeyler derin bir sembolik anlam taşırdı. Bununla beraber fesin başlık olarak ancak 100 yıllık kadar bir geçmişi vardı. Tuhaftır ki bu moda fesin yaygın olduğu adalı Hristiyan Rumlardan gelmişti. Onlar da aslında berberi korsanlardan almışlardı. Avusturya'da Osmanlı piyasası için yapılan fes, 19. yüzyıl başlarında büsbütün tutucu bir başlık olan sarığa karşı kıyafet devrimini tamamlamak için kabul edilmiş, o zaman da imparatorluğun birçok yerlerinde isyanların patlamasına yol açmıştı. Ama zamanla fes de sarık nasılsa koyu Müslümanlık ve Osmanlılığın bir sembolü haline almış, başta nasıl şiddetle saldırıya uğramışsa sonra o kadar şiddetle savunulmuştu. Gazi'nin bu sembolün yerine şapkayı koymak istemesi bu yüzden çok cüretli bir devrimci davranıştı. Bu planı ta gençliğinde bu milli başlık yüzünden yabancı ülkelerde hakarete uğradığı, bir aşağılık duygusuyla damgalandığı zamanlardan beri kafasında geliştirmişti. Şimdi akşamları Çankaya'da arkadaşlarıyla bu değişikliği tartışıyor, hangi şapka şeklinin daha uygun olduğu üzerinde dışarıda bulunmuş olanların düşüncelerini alıyordu. İlk denemeleri kendi üzerinde yaptı. Örnek çiftliğinde bir traktör üzerinde başında siyah şeritsiz bir Panama şapka ile resmi çekildi. Eski arkadaşlarından biri bir gün ona trende rastladı. Başında sırtındaki kahverengi tweed elbiseye uygun kumaş bir kasket vardı. Mustafa Kemal iyi bir iş yaptığına inanmak istercesine, "Nasıl, bana yakıştı mı?" diye sordu. Son aylar içinde rüyasında 3 defa fes görmüş olduğunu açıkladı. Her defasında ertesi sabah İsmet kapımı vuruyor ve yurdun bir tarafında bir gericilik hareketi olduğunu haber veriyordu. Bu değişiklik tasarısı basında göze batmayacak şekilde söz konusu oluyor, fakat hiçbir gazete o korkunç şapka adını ağzına almaya cesaret edemiyordu. Bunun yerine medeni serpuş, siperi şemsli serpuş, kenarlı başlık gibi dolambaçlı sözler kullanıyorlardı. Mustafa Kemal bu çeşitli din devrimlerini açıklamak için bile bile gericiliği ile tanınmış bir vilayeti seçti. Büyük bir cesaretle düşmana en kuvvetli olduğu yerde vuruyordu. Bu ani çarpma taktiği başarıya ulaşırsa başka herhangi bir yerden 2 kat daha çok etki yapacaktı. Halk gözündeki görünüşü kurnazca hesaplayarak Falih Rıfkı'ya İzmir gibi zaten tanındığı bir şehirde herkesin kendisine değil şapkasına bakacağını anlattı. Kastamonulular kendisini ilk olarak görecekler ve ona şapkasıyla bir arada bir bütün gibi bakacaklardı. Üstelik Kastamonu gerici tarafları bir yana bırakılacak olursa ihtilalin bir çeşit sembolü gibi bir yerdi. Karadeniz'deki İnebolu Limanı üzerinden İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan İkmal yolu oradan geçtiği için Kurtuluş Savaşı sırasında bağlılığını önemli bir rol oynayarak göstermişti. Bu bağlılık şimdi geçireceği sarsıntıya dayanabilecek güçteydi. Yine de Mustafa Kemal çocukluğundan beri onu tedirgin etmiş olan yobazlığa karşı duyduğu tiksinti yüzünden bu geziye alışık olmadığı bir sinirlilik içinde başladı. İlk konuşacağı vakit su istedi ve bardağı ağzına götürürken ellerinin titrediğini gördü. Ankara'dan başına bir şey giymeden açık bir otomobille yola çıkmıştı. Dağlardaki köylerden ana yola koşup gelmiş olan insanlar, milli kahramanlarının ne biçim olduğunu bile bilmiyorlardı. Bir köyde eli resme yatan birisi duvara kendi kafasına göre Gazi'nin bir resmini çizmişti. Bu resimde Gazi pala bıyıklı, elinde 2 metre boyunda bir kılıçla gavurları kesen korkunç bir savaşçı gibi gösteriliyordu. Köylüler sokaklarda geçeceği yerlere halılar sermişlerdi. İçlerinden genç bir öğrenci birkaç yıl sonra sahneyi şöyle hatırlıyor. Cumhur reisi halkı selamlayarak ağır ağır caddede yürürken çıt bile çıkmıyordu. Gazi yeni tıraş olmuş, sırtına Avrupa biçiminde beyaz bir yazlık kostüm ve yakası açık bir gömlek giymişti. Başında Panama şapka vardı. Birkaç resmi görevli çılgınca alkışladılar, yanlarındakileri de alkışlamaları için dürttüler. Ama halk öylesine şaşırmıştı ki ancak tek tük birkaç alkış sesi duyulabildi. Dipnot, Latimer'den alınma. Bunun nedeni Fatih'in sırtındaki gavur kılığıydı. Ama sarsıntının hızı yavaş yavaş azaldı. Gazi Kastamonu dışında arabadan indi ve Panama şapkasını önce elinde tutarak sonra başında giyerek yanındakilerle şehre girdi. Yaverleri de onun gibi davrandılar. Bu işi bir kuşak önce yapmış olsalardı halk onları ya çiğner ya da parçalardı. Ama şimdi herkes olsa olsa sessiz bir merakla kendilerini selamlıyordu. Gazi'nin elbiseye, hele başa giyilen şeye karşı ilgisi, bütün bu gezi süresince herkese gösterildi. Arada bir şapkasız duruyor, o zaman ötekiler de terbiye icabı feslerini çıkarıyorlardı. Askeri bir birliği denetlerken her erin başlığını çıkararak dikkatle inceledi. Birkaç ay önce bu başlıklara, sözde askerlerin gözlerini güneşe karşı korumak için ince bir kenar eklenmişti. Peygamber kendine inananlara, yüzleri hep güneşe çevrik olarak dövüşmelerini emretmiş değil miydi? Gazi giyim sorununu pratik yönden ele almaktaydı. Bir toplantıda dinleyiciler arasında bulunan bir terziye dönerek, şalvar ve çakşır giymiş bir adamı gösterdi ve hangisinin daha ucuza çıktığını sordu. Bu giyim mi, yoksa milletler arası çağdaş tipte kostüm mü? Terzi, milletler arası tipte kostüm diye cevap verdi. Gazi sonucun üzerinde durarak, ya gördünüz mü dedi. Bu adamın sırtındaki gibi bir elbise yerine kendinize 2 kostüm yaptırabilirsiniz. Bütün bunlar bundan sonra olacak şeylerin sadece bir ön belirtisiydi. Giyimin uygarlıkla aynı denklem içinde ölçüldüğü bir milli politikanın açıklanması. Gazi bunun için İnebolu'yu seçmişti. İnebolulular, Kurtuluş Savaşı'na olan katkılarını canlandırmak için bir kayıkla cephane taşımış olanlar gibi bir kağnıyı süsleyerek şehrin alanına koymuşlardı. Gazi otomobiliyle bayraklar ve dallarla donatılmış şehre girerken çiçek yağmuruna tutuldu. Daha sonra başında panaması sokaklarda yürüdü. Halk etrafını sarmış, ellerine esbabını öpüyordu. Her çeşit insanla konuştu, onlara teker teker dertlerini sordu, kendi tasarıları üzerinde bilgi verdi. 2 gün süreyle hazırlanmış şenliklere katıldı. Şerefine kurbanlar kesildi. Ama Gazi bunun kendi gözünden uzakta yapılmasını istiyordu. Herkes bunu hayvanlara olan derin sevgisine bağışladı. O yılın ürünü olan kilelerle elma önüne döküldü. Okul çocukları onun Samsun yolunda söylediği marşı söyleyerek yürüyüş yapıyor, "Yaşasın babamız!" diye bağırıyorlardı. Kayıkçılar Gazi'yi eğlendirmek için oyunlar düzenlemişlerdi. O bütün bu sevgi gösterilerine, İnebolulara memleketlerinin ve halkının aydın tutumunu öven yerinde söylevlerle karşılık veriyordu. Üçüncü gün bu gösteriler, Gazi Türk Ocağı'nın toplantı salonunda çeşitli kıyafetler giymiş, hayran ve saygılı bir kalabalık karşısında uzun bir söylev verdiği vakit en yüksek noktasına varmıştı. "Efendiler," dedi, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olan Türk halkı uygardır. Tarihte uygardır, gerçekte uygardır. Ama ben sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, düşüncesiyle, görüşüyle uygar olduğunu ispat etmek, göstermek zorunluluğundadır. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, aile hayatıyla, yaşayış düzeniyle uygar olduğunu göstermek zorundadır. Özetle, medeniyim diyen Türkiye'nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağı dış görünüşüyle de uygar ve ileri insanlar olduğunu göstermelidir. Bu son sözlerimi açık olarak söylemeliyim ki, bütün memleket ne demek istediğimi kolaylıkla anlasın. Bu açıklamamı size bir soru ile belirtmek istiyorum. Soruyorum, bizim kıyafetimiz milli midir? Hayır sesleri. Bizim kıyafetimiz uygar ve uluslararası tipte midir? Hayır, hayır sesleri. Uygar ve uluslararası kıyafet bizim için, çok değerli milletimiz için yakışıklı bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket, ve pek tabii bunları tamamlamak üzere başta siperi şemsli başlık. Bunu açıkça söylemek isterim. Bu başlığın adına şapka denir. Artık kelime ağızdan çıkmıştı. O dolambaçlı sözlere bir son vermek gerekirdi. Haber ajansları bu demeci ve benzeri demeçleri yurdun dört bir yanına yaydılar. Kastamonu'da kimse çıkıp da içindeki inanç dışı düşünceler üzerinde ağzını açmadı. Gazi, cüret isteyen bir işi, karşısındakileri önce açık candanlığıyla şaşırtıp, sonra güvenlerini kazanarak, düşüncelerinin yarattığı sarsıntı sayesinde başarmıştı. Kahramanlara tapmak eğiliminde olan ama şimdiye kadar kendilerini uzaktan yöneten varlıkla hiç yüz yüze gelmemiş bulunan halkta, derin bir saygı uyandıran çarpıcı üstünlüğü de bunda rol oynamıştı. Şimdi bu varlık etiyle kemiğiyle karşılarındaydı. Eskiden padişaha olduğu gibi bütün iradelerini onun ellerine bıraktılar. Gazi Ankara'ya dönüşünde şehrin dışında görevlilerden kurulu bir grup ve kendi dostları tarafından karşılandı. Hepsinin başında şapka vardı. Yunus Nadi'nin şapkasını beğendi ve yoluna devam etmeden önce kendisininkiyle değiştirdi. Bu andan sonra toplumun üst tabakalarında moda çabucak değişti. Şimdi bunun kanun yoluyla bütün millete yayılması gerekiyordu. İlk önce çıkan bir kararname ile din işleriyle görevli olmayanların dini kıyafet ve işaretlerle dolaşması yasaklandı. Bunun yerine dünyanın bütün uygar milletlerinin giydiği kılık, yani batı kostümü ve şapka konuyordu. Başta bu sade resmi görevi olanlara uygulandı. Fakat mebuslar, meslek kuruluşlarından çoğu ve bir sürü öğrenci bunu kendiliklerinden kabul ettiler. Kasım sonlarına doğru Gazi, halk oyunun olgun hale geldiğini görünce, meclisten bir kanun çıkarılarak bütün erkeklerin şapka giymesi istendi, fes giymek suç oldu. O sırada memlekette de yeteri kadar şapka yoktu. Binlerce insan ya açık başla ya da Avrupalı şapkacıların piyasaya sürdüğü çeşitli başlıkları giyerek dolaşıyorlardı. Ancak yerli şapka fabrikaları tam randımanla çalışmaya başladıktan sonra herkes şapka bulabildi. Fabrikalar halk için kumaştan kopçalık asketler yaptılar. Böylece namaz kılarken secdeye yatabiliyorlardı. Ayrıca kasketi ters giyenler de vardı. Dipnot, İzmir yakınlarında bir kasabada erkekler sınır dışına çıkarılmış bir Ermeninin dükkanından aldıkları tüylü kadın şapkalarını başlarına geçirmişlerdi. Gazetelerde şapka nasıl giyilir diye yazılar çıkıyordu. Memurlara amirlerini temenni ederek değil ama başlarını hafifçe eğerek ve belden yukarı reverans yaparak selamlamaları öğretildi. Ancak temenni adeti pek çabuk kaybolmadı. Birçokları selam vermek isterken şapkalarını başlarından düşürüyorlardı. Şapka kanunu Doğu illerinde bir takım ayaklanmalara sebep oldu. Din adına resmi binaların duvarlarına asılan ve halkı yeşil sancak altında gösterilerde bulunmaya çağıran ilanlar bu davranışları körüklemişti. Ama hükümet erken davranmış, tehlikeli noktalara önceden istiklal mahkemeleri yollamıştı. Bu ayaklanmalar sert tedbirlerle bastırıldı. Mustafa Kemal Fes'in kalkması konusunda der ki, "Bunu Takrir-i Sükun Kanunu henüz yürürlükteyken yaptık. Olmasaydı yine yapacaktık. Ancak kanunun ortada olmasının işimizi kolaylaştırdığı da bir gerçektir. Aslında Takrir-i Sükun Kanunu'nun varlığı, milletin bazı gericiler tarafından geniş ölçüde zehirlenmesini önlemiş oldu." Dipnot, Müslüman alemi genel olarak devrimi sakin bir şekilde karşıladı. Gazi, Mekke'de toplanan bir İslam kongresine redingotlu ve şapkalı delegeler gönderdiği zaman, öteki entarili ve sarıklı delegeler bu davranışı normal bir nezaketle karşıladılar. Gazi, bu çeşitli devrimlerle entelektüel Jöntürkler zamanında yalnız düşünce alanında kalmış olan planları gerçekleştirmişti. Mustafa Kemal ile arkadaşlarını genç yaşta etkilemiş olan Abdullah Cevdet, 1912'de Batı uygarlığı dışında bir uygarlık olamayacağını yazmıştı. O sıralarda yayınladığı İçtihat dergisinde Türkiye'nin gelecekte batılılaşmasını hayal eden Göz Açık Bir Rüya adlı bir yazı çıkmıştı. Bir takım başka değişiklikler arasında Fes'in yerine yeni bir başlık giyilmesini, sarık ve cübbenin yalnız meslekten olan din adamlarınca kullanılmasını, medreselerin ve tekkelerin kapatılmasını ve gelirlerinin çağdaş bir eğitim programının uygulanmasına harcanmasını, ermişlere adak adamanın ve üfürükçülerle büyücülerin yasaklanmasını ve bütün hukuk sisteminin değişmesini öngörüyordu. O zaman fantezi gibi görülen rüya şimdi gerçek olmuştu. Gazi'ye sade kadınların özgürlüğünü ilgilendiren kehanetleri gerçekleştirmek işi kalmıştı. Abdullah Cevdet'e göre kadınlar istedikleri gibi giyinmekte, aileleri zorlamadan kocalarını seçmekte serbest olmalıydılar. Mustafa Kemal burada ihtiyatlı davranmak zorundaydı. Türkiye'de bir erkeğin başına şapka geçirmek başka, bir kadının peçesini yırtmak başka şeydi. Böyle bir değişiklik ne Takrir-i Sükun kanunlarıyla ne de istiklal mahkemeleriyle elde edilebilirdi. Gazi yine de Kastamonu gezisinde bu değişiklik için gerekli yolu hazırlamaya girişmişti.